Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Vicki Robin ile Joe Dominguez'in Your Money or Your Life adlı kitabı, kişisel finans alanında yalnızca bütçe yapmayı değil, parayla kurulan ilişkinin tamamını sorgulayan bir başvuru eseridir. İlk kez daha önceki yıllarda geniş bir okur kitlesine ulaşan çalışma, 2018'de güncellenmiş biçimiyle yayımlandı. Bu sürüm, temel 9 adımlı yöntemi korurken endeks fonları, serbest çalışma, ek gelirler ve çevrim içi finans takibi gibi güncel başlıklara da yer verir. Kitabın ana sorusu basittir fakat etkisi geniştir. Bir harcama, onu karşılamak için harcanan yaşam enerjisine gerçekten değer mi? Yazarlar. Geliri yalnızca para miktarı olarak değil, çalışmak için ayrılan zaman, stres, ulaşım, iş kıyafeti ve işin yol açtığı diğer maliyetlerle birlikte ele alır. Amaç zorunlu yoksunluk değildir. Amaç, tüketim kararlarını kişinin değerleriyle uyumlu hale getirmek, borç baskısını azaltmak ve uzun vadede daha özgür bir çalışma ve yaşam düzeni kurmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, parayı harcanan yaşam enerjisinin karşılığı olarak görmek, kitabın en ayırt edici kavramı yaşam enerjisidir. Robin ve Dominguez, paranın soyut bir satın alma aracı gibi değerlendirilmesine karşı çıkar. Bunun yerine, gelirin elde edilmesi için harcanan sınırlı zamanın ve dikkatin karşılığı olduğunu vurgularlar. Bu, yaklaşımda saatlik ücret, bordrodaki rakamdan doğrudan alınmaz. İşe gidiş geliş, iş için yapılan yemek ve kıyafet harcamaları, dinlenme ihtiyacı, iş kaynaklı stres ve işin tükettiği zaman da hesaba katılır. Böylece kişi, görünürde yüksek olan gelirinin gerçek karşılığını daha net görür. Türkiye'de uzun işe yolculukları, dışarıda yemek masrafları ya da çalışmanın gerektirdiği ek giderler düşünüldüğünde bu hesap özellikle somutlaşabilir. Kitabın önerdiği sorgu her alışverişten önce tekrar edilir. Bu nesne ya da hizmet, onu kazanmak için verdiğim yaşam enerjisine değer mi? Soru, harcamayı ahlaki olarak suçlamak için kullanılmaz. Bir konser, eğitim ya da aileyle geçirilen zamanı kolaylaştıran bir hizmet, kişi için gerçekten değerli olabilir. Ancak alışkanlıkla yapılan tüketim ile bilinçli seçim arasındaki fark görünür hale gelir. Bu nedenle yöntem, klasik tasarruf öğütlerinden önce, gelirin ve harcamanın kişisel anlamını yeniden kurmaya çalışır. İkinci olarak, 9 adımın temel aracı. Eksiksiz gelir ve gider farkındalığıdır, kitap, mali dönüşümün başlangıcını mümkün olduğunca dürüst bir finansal fotoğraf çekmekte görür.
İlk aşamalarda kişinin bugüne kadar kazandığı toplam geliri, mevcut varlıklarını ve borçlarını belirlemesi istenir.
Ardından tüm para girişleri ve çıkışları düzenli biçimde kaydedilir. Buradaki amaç, yalnızca ay sonunda bütçe açığını bulmak değildir. Harcamaların nereye gittiğini, kişinin gerçek ihtiyaçlarıyla hangi ölçüde örtüştüğünü gözlemlemektir. Yazarların yöntemi, her gider kalemini yaşam enerjisiyle ilişkilendirerek değerlendirmeyi öne çıkarır. Bir harcama sahi tatmin, fayda ve değer duygusu veriyor mu? Yoksa alışkanlık, toplumsal beklenti ya da kısa süreli rahatlama için mi yapılıyor? Bu ayrım, çoğu standart bütçe sistemindeki sadece kategori ve limit mantığından daha geniştir. Güncellenmiş baskıda çevrim içi takip araçları kullanılabilse de, esas mesele uygulama seçmek değildir. Esas mesele, düzenli kayıt sayesinde kendine karşı hesap verebilir olmaktır. Bu süreç ilk başta yorucu görünebilir. Nitekim kitabın en çok disiplin isteyen yönlerinden biri budur. Fakat kayıtlar zamanla soyut kaygıları ölçülebilir verilere dönüştürür. Kişi, gelirindeki artışın mı, harcamadaki azalmanın mı, yoksa borçların kapanmasının mı özgürlüğünü daha fazla etkilediğini daha sağlıklı değerlendirebilir. Üçüncü olarak, bilinçli harcama, yoksunluk değil değerlerle uyum arayışıdır, your money or your life. Tutumluluğu sürekli mahrum kalmakla eşitlemez. Kitabın savunduğu yaklaşım, iyi yaşamın otomatik olarak daha çok eşya, daha pahalı hizmet ya da daha yüksek sabit gider gerektirmediğini gösterme çabasıdır. Bunun için harcamalar, alınan haz ve fayda ile harcanan yaşam enerjisi bakımından sorgulanır. Kişiye anlamlı gelen harcamalar korunabilir, hatta bunlara daha bilinçli biçimde yer açılabilir. Buna karşılık, sosyal çevreye ayak uydurmak için yapılan alışverişler, kullanılmayan üyelikler, düzensiz küçük harcamalar ve gereksiz birikim gözden geçirilir. Kitabın sadeleşme fikri de bu noktada devreye girer. Kullanılmayan eşyaları azaltmak, daha az tüketerek yaşam alanını ve karar yükünü hafifletmek, mali planın bir uzantısıdır. Bu çerçeve, çevresel sonuçları da dikkate alır. Daha az kaynak tüketen seçimler hem harcamayı düşürebilir hem de israfı azaltabilir. Yine de kitap herkes için tek tip bir yaşam standardı önermez. Aile sorumlulukları, sağlık ihtiyaçları, yaşanılan şehir ve gelir düzensizliği, harcama kararlarını ciddi biçimde değiştirir. Bu yüzden yöntemin güçlü yanı, belirli bir gider tavanı dayatması değil, kişiyi kendi önceliklerini açıkça tanımlamaya zorlamasıdır. Fark ama yasaklar listesi olmaktan çıkar, değerler hakkında verilen somut kararlar haline gelir. Dördüncü olarak, finansal bağımsızlık. Çalışmayı bırakma zorunluluğu değil, seçenek kazanmadır. Kitapta finansal bağımsızlık, herkesin aynı yaşta tamamen emek piyasasından çekilmesi anlamına gelmez. Temel fikir, bir kişinin yaşam giderlerini karşılayacak yeterli birikim ve yatırım geliri oluşturduğunda ücretli çalışmaya mecburiyetinin azalmasıdır. Bu, daha az saat çalışma, sevilen fakat daha düşük ücretli bir işe geçme, bakım sorumluluklarına, zaman ayırma ya da yeni bir gelir biçimini deneme gibi seçenekler yaratabilir. Yazarlar, bu hedefin iki tarafı olduğunu gösterir. Bir tarafta ihtiyaç duyulan yıllık harcamayı bilinçli tüketim yoluyla makul düzeye çekmek vardır. Diğer tarafta ise borçları azaltmak, düzenli tasarruf oluşturmak ve birikimi gelir üretebilecek şekilde değerlendirmek bulunur. Güncellenmiş baskı, önceki dönemin yatırım dilini bugünün koşullarına uyarlayarak düşük maliyetli endeks fonları gibi araçlara değinir. Bununla birlikte kitap yatırım getirisini garanti eden bir reçete sunmaz. Piyasa riski, enflasyon, vergi düzeni ve kişisel koşullar her ülkede farklıdır. Türkiye'de bu ilkeleri uygulayan bir okurun, yerel yatırım ürünlerini ve mevzuatı ayrıca dikkatle incelemesi gerekir. Kitabın kalıcı katkısı, yatırım ürününden çok hedef tanımındadır. Yeterli olanın ne olduğu netleşmeden, daha çok kazanma isteği tek başına özgürlük sağlamaz. Finansal bağımsızlık, bu nedenle bir servet gösterisi değil, zorunlulukların azalması olarak ele alınır. Son olarak, gelir çeşitlendirmesi ve para konuşmaları. Yöntemin güncel boyutunu oluşturur. 2018'deki güncelleme. Kitabın temel ilkelerini sabit tutarken çalışma hayatındaki değişimleri hesaba katar. Düzenli maaşın yanında serbest çalışma, proje bazlı işler ve ek gelir kaynakları birçok kişi için daha görünür hale gelmiştir. Kitap bu tür gelirleri finansal bağımsızlığın otomatik çözümü olarak sunmaz. Gelirin düzensiz olması, vergi yükümlülükleri, sigorta ihtiyaçları ve iş güvencesindeki azalma dikkatle değerlendirilmelidir. Ancak gelir kaynaklarını çeşitlendirme düşüncesi tek bir işverene veya tek bir maaşa bağımlılığı azaltabilecek bir unsur olabilir. Bu yaklaşım önceki bölümlerdeki gider farkındalığıyla birlikte anlam kazanır. Ek gelir elde etmek için harcanan zamanın gerçekten yaşam kalitesini artırıp artırmadığı yine sorgulanmalıdır. Güncellemenin bir başka önemli yönü, para hakkında zor konuşmalar yapmanın gerekliliğidir. Eşler, aile bireyleri veya birlikte yaşayan kişiler farklı harcama alışkanlıklarına ve güvenlik beklentilerine sahip olabilir. Bu nedenle ortak hedefler, borçlar, tasarruflar ve yaşam standardı üzerine açık konuşmak gerekir. Kitabın yaklaşımı para sorunlarını yalnızca teknik bilgi eksikliği olarak görmez. Kaygı, statü beklentisi, suçluluk ve kaçınma gibi duyguların da kararları etkilediğini kabul eder. Düzenli kayıt, değer sorgulaması ve açık iletişim birlikte kullanıldığında, para yönetimi yalnızca hesap tablosu işi olmaktan çıkar. Kişinin ilişkilerini ve zamanını da etkileyen daha bilinçli bir planlama sürecine dönüşür. Sonuç olarak, your money or your life. Parası üzerinde daha fazla denetim kurmak isteyen fakat bunu yalnızca daha sıkı bir bütçeyle açıklamak istemeyen okurlar için uygundur. Borçlarını azaltmaya çalışanlar, gelirinin nereye gittiğini anlamakta zorlananlar, tüketim alışkanlıklarını sorgulamak isteyenler ve finansal bağımsızlığı uzun vadeli bir hedef olarak düşünenler kitaptan özellikle yararlanabilir. İşinin maliyetini, zamanını ve ruh halini hiç hesaplamamış kişiler için de güçlü bir başlangıç çerçevesi sunar. Okurun en somut kazanımı, gelir, gider, borç ve birikim hakkında düzenli ve ölçülebilir bir görünürlük elde etmesidir. Daha düşünsel kazanım ise parayı statü ya da güvenlik sembolü olarak otomatik biçimde görmek yerine sınırlı yaşam zamanı ile ilişkilendirmeyi öğrenmektir. Bu bakış harcama kararlarını daha tutarlı hale getirebilir. kitabın benzer kişisel finans eserlerinden farkı yatırım tavsiyelerini tek başına merkeze koymamasıdır. Tasarruf oranı, borç yönetimi ve yatırım gibi pratik araçları, değerler, tatmin, sadeleşme ve çevresel etki sorularıyla birleştirir. Bu bütünsel yaklaşım, kitabı salt hızlı zenginleşme ya da piyasa tahmini vaat eden eserlerden ayırır. Bununla beraber ayrıntılı takip ve öz değerlendirme herkes için kolay olmayabilir. Ayrıca yatırım ve vergi konularında yerel koşullara uygun güncel kaynaklarla desteklenmesi gerekir. Yine de kitap. Finansal bağımsızlığı daha çok paraya sahip olmak değil, hayat üzerinde daha fazla seçim hakkına sahip olmak olarak tanımladığı için kalıcı önemini korur. Destek olmak isterseniz Vicky Robin kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.